Peki kardeşler, evet. Yaşasın disiplin serimize devam ediyoruz. Bu seri birkaç haftadır sürüyor. Bu haftaki konumuz bağlılık ve yani boyun eğme. Bu zor bir konu çünkü boyun eğmek iyidir, güzeldir derseniz insanlar günümüzde biraz yadırgarlar. Bu çok normal ve iyi bir şey gibi gelmez. Yani zorlu bir konu. Aslında böyle zorlu konuları da misafir konuşmacılara veririz genelde. Adam gelmiştir. Bu hafta ne işlemeliyim? İşte boyun eğmeyi sen anlatırsın, sıra orada diyebilirdik. Ama maalesef bana düştü. O zaman boyun eğmek iyidir. Neden iyidir? Ruhsal disiplin açısından neden önemlidir? O zaman bunu ele alalım. Tabii ki imanımız bazen biraz kafa karıştırıcı şeylerle karşılaşabilir. Mesela Nikodimos'u hatırlayın. Nikodimos İsa Mesih'le konuştuğunda şöyle sormuştu. Nasıl yani ben şimdi annemi bulup yeniden mi doğmam lazım dedi. Elbette çok şaşırmıştı. Ben yaşlı bir adamım, nasıl olacak bu iş demişti. Biz de şimdi öyle merak edebiliriz. Boyun eğmek nasıl güzel bir şey olabilir diye. Ama merak etmeyin, İsa'da olan her şey güzeldir, iyidir. Ve İsa'ya boyun eğeceğiz. Bir fıkra var aslında. Sizle paylaşmak istiyorum. Biraz uyarladım buna. Şimdi bizim eskiden padişahlarımız vardı. Ve bunlar ne isterse yapan adamlar. Çok da tutarlı olması gerekmiyor. Ve bunların yanlarında da bir adam olur. O da padişah ne dese ona hak verir. Bunlara da dalkavuk deniyor Türkçe'de. Dalkavuğun görevi padişahı eğlendirmek, sürekli hak vermek, ona moral vermek, desteklemek. Padişah bir gün yemek yiyorlar birlikte tabii ki. Patlıcan yemeği varmış. Padişah demiş ki patlıcan ne kadar güzel bir şey. Çok lezzetli. Dalkavuk hemen çıkmış. Evet efendim, patlıcan çok iyidir, çok güzeldir, besleyicidir, her türlü yemeği olur demiş. O gün öyle geçmiş. Sonra bir kere daha patlıcan yemeği çıkmış. Padişahın herhalde o gün kafası başka türlüydü. Ne bu ya, ne biçim patlıcan bu, ben bunu yemek zorunda mıyım her gün demiş. Bunun üzerine dalkavuk, evet demiş, zaten bu patlıcan yağlıdır, bilmem nedir, güzel değildir, iyi değildir. Bu sefer padişahın kafası dalkavuğa takılmış. Sen geçen gün patlıcan çok iyidir diyordun demiş. O da şöyle demiş, efendim ben patlıcanı değil size bağlıyım demiş. Şimdi biz de burada İsa Mesih'e bağlıyız. O zaman İsa Mesih'i destekleyeceğiz, hak vereceğiz, anlamaya çalışacağız. Ve ona bağlılığımızı anlatacağız. Şimdi elbette ki Tanrımız buradaki padişah gibi değil. Fikir değiştirmez, kararını değiştirmez, sözü bellidir. Başı, sonu, ortası her zaman tutarlıdır. Ve Tanrımıza bağlılık da aslında özgürleştiricidir. Bu çok değerli ve önemli bir konu. Aslında eski insanlar da bunun böyle olduğunu biliyorlarmış ki, dilimizde bir kelime var, serbest. Serbest aslında ne demek biliyor musunuz? Ser baş demek, best bağlı demek. Başı bağlı olan özgürdür, serbesttir. Başı bağlı olmayan, başı boş olan serseridir. Bu ikisi ilişkili. Eğer bağlıysan, bir aitliğin varsa, yani Kanadalıysan, Amerikalıysan, Türksen, bir takımı tutuyorsan, Nottingham Dük'üne bağlıysan, Buhara emirine bağlıysan veya İsa Mesih'e bağlıysan, bu senin kimliğindir. Bu bağlılık sana özgürlük veriyordu eski İran'da. Ama hiçbir şeye bağlı değilsen, tamamen başıboş, hiçbir ilgisi olmayan, işsiz güçsüz bir adamsa onu kimse ciddiye almazdı. Onunla konuşmaya gerek duymazlardı. Çünkü o bir serseri oluyordu. Başıboş oluyordu. Tam kelime anlamıyla. Bu yüzden biz bağlılığımızla özgürlük buluyoruz. Eski İranlılar şehirlerinde dolaşması için bağlılığı olan adamlara izin verirlerdi. Serserileri almazlardı. Hiçbir bağı, ilişkisi olmayan insanları. Peki biz bağlıyız. Bu bize ne getiriyor? Şunu getiriyor. İlk bakışta her istediğimi yaparım, hiçbir standardım yok, bağım yok, her türlü bağı kopardım. Kafama göre takılıyorum. Aslında bize bugün söylenen budur. Dünya bize bunu söylüyor. Reklam kampanyalarıyla bu bir özgürlük olarak dayatılıyor. Mesela bir spor markası sloganı ne? Just do it. Yap gitsin. Değil mi böyle? Ne yaparsan yap. Ne istiyorsan onu yap. Hiçbir kuralla bağlı değilsin. Hiçbir şeyle bağlı değilsin. Yalnız tek bir gerçek var. O da senin ne istediğin. Ne yapmak istiyorsan yap. Kimseye önem verme. Hiçbir bağın yok. Bu yanlış. Bunu asla ve asla istemiyoruz, beğenmiyoruz. Böyle bir şey doğru değil. Bağlılık aslında kötü bir şey değildir. Çünkü bir uygarlığa bağlıysanız onun değerleri vardır. Ve İsa Mesih'e bağlıysanız en yüce değerlere sahipsiniz demektir. Ondan sonra kendinizi yeniden tanımlayacaksınız. Ben bir Hristiyanım, ben İsa Mesih takipçisiyim. İşte bu benim özgürlüğümdür. Çünkü İsa Mesih bana bu özgürlüğü verdi. Bağlılık çok önemli olmakla birlikte tarih boyu özellikle inanç konusundaki bu bağlılık bazen çok yanlış da yorumlandı. Bu bağlılık başkalarından nefret etmeyi gerektirmiyor. Burası önemli. Mesela bizde futbol takımı eğer destekleyen varsa hangi takımı sevdiğin değil hangi takımı sevmediğin bazen öne çıkar. Nereye bakıyorum acaba? Evet yani karşı takımdan rakibinden ne kadar nefret ediyorsun? Ne kadar ona karşısın? Bu kinle nefretle insanlar kendini taraftar olarak tanımlıyor. Aslında bu çok yanlış. Takımını seviyorsan sevebilirsin. Kimseden nefret etmen gerekmiyor. Ama bunu inanç açısından yaparsak, işte o zaman bunun sonu iyi olmuyor. Bu bize kimseyi dışlamayı, nefret ettirmeyi gerektirmez bizim İsa'daki varlığımız. Bizleri bir tek şey bağlıyor. Hem birbirimize, hem İsa Mesih'e, hem de Tanrımıza bir tek şey bağlıyor. O da sevgidir. Bu bağlantının enerjisi sevgiden geliyor. Sevmek, İsa Mesih'i sevmek, Tanrı'nı sevmek, komşunu sevmek. İşte bu Tanrımız da kendisini böyle tanımlamıştı. Ona soru sordular. Ferisiler biliyorsunuz her zaman sıkıştırmak için soru sorarlardı. Ve ayetimize bakarsak Matta 22:35'ten onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da budur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Burada sevgisizlik yok, nefret yok. Tanrını seveceksin. Tek yönlü bir ilişki olmayacak. Tanrı da seni sevecek. Ve onunla sevgi yoluyla bağlantı kurduğumuz gibi diğer insanlarla da aynı şekilde bağlantı kuracağız. Bu ikili bir düşünme gerektirmiyor. Biliyoruz ki bizim düşüncemiz ikili yapıya dayanıyor. Sevgi varsa nefret olmalı, aydınlık varsa karanlık olmalı, iyilik varsa kötülük olmalı. Bu doğru değil. Bu ikili düşünmeyi aslında Tanrı katında yeri yok. Bu insanın düşüşüyle başlamış olan bir şey. Nefret doğru değil, sevgi vardır. Ve Tanrı bizleri severek yarattı, severek kurtardı. O zaman bizim ilişki biçimimiz Tanrı'yla sevgi ilişkisi içinde olmalı. Ve diğer insanlarla da böyle olmalı. Ve Rab senden yapabileceğinden fazlasını da istemiyor. Aslında kendisinin yaptığı şeyi çok daha hafif ve basit olarak bizden istiyor. Tanrı çarmığın üzerindeyken onu çarmıha gelenlere acımıştı, onları affetmişti, onları seviyordu. Bu kadar ileri gitmeyebiliriz ama en azından nefret etmeyelim. Çünkü lütuf altındayız. Tek taraflı olarak kurtarıldık. Hiçbir şey vermeden, hiçbir şey ödemeden, yalnızca lütufla, Tanrı'nın sevgisiyle, yaratıcı sevgisiyle. Tanrı bize merhamet etti ve bizi kurtardı lütufla. Ve yeni ahitte bunun üzerine kurulmuştur lütuf. Eğer şöyle düşünüyorsak, ben eski ahiti de uygulamak istiyorum, eski ahiti de yaşantımda kullanmak istiyorum, güzel. Ama o zaman eski ahitin yargısına da açık olmalıyız. Eğer eski ahitteysek, yargı altındayız, yasa altındayız demektir. Eğer yeni ahitteysek, bütün eski şeyler geçmiş, yeni olmuştur. Paulus'un dediği gibi. Ve Tanrımız bize lütufla, merhametle hükmettiği gibi biz de öyle hükmetmeliyiz. Ne demiyor işte Tanrımız? Yargılamayın ki yargılanmayasınız. O zaman eski ahitin yargısı altında değilsek, Tanrı'yla bağlılığımızın bir işareti olarak biz de başkalarını yargılamamalıyız. Çünkü Tanrı bizi yargılamayacak. Eski ahit elbette çok değerli. Çünkü bronz çağında yaşayan çok ilkel, barbar, saldırgan bir halkı sağlıklı, temiz ve bir arada tutmak için gerekli kuralları getirdi. Toplumu ilgilendiren yasaları getirdi. O toplumu bir arada tutmak için. Adaletle, sağlıkla, temizlikle hükmetmek için. Ve bu halk dağılmadan bir arada kalmalıydı. Ancak yeni ahit geldikten sonra iç dünyamızla ilgili olarak bizleri temizlemek, arıtmak için geldi. Dışsal davranışlar yasa altındadır ama iç dünyamız lütufla temizlendi. Şimdi Tanrı'nın sonsuz sevgisi altındayız ve ona bağlıysak bu sevginin içindeyiz. Sevgiden oluşan bir ışığın altındasın. Öyle düşün, bir sevgi projektörü altındasın ve senden sevgi çıkmalı. Senden hırs, nefret, kin çıkmamalı. Çünkü Tanrı ile bağlılığımız bu şekilde. İyiye, sevgiye, doğruluğa ve hatta özgürlüğe bağlanmalı. Özgürlük mesela, burada şöyle bir örnek diyebilirim. Eğer Tanrı'da değilsek, eski ahitin yasası altındaysak, göze göz, dişe diş vardır, değil mi? Göze göz, dişe diş ve bütün insanların kuralı bize şunu emreder. Öç almalısın, intikam almalısın, mecbursun. Bak o sana ne yaptı, sana bu zararı verdi. Şimdi sen mutlaka buna bir cevap vermelisin. Bu ses aslında hem dışarıdan gelir, toplum içindeysen, komşuların, akrabaların, arkadaşların bunu sana emreder. Tıpkı ülkemizin doğusunda kan davaları vardır. İnsanlar eğer intikam almazsa aşağılanırlar. Bu toplum emreder. Toplum emretmese bile içindeki ses emreder. Git ona bul, zarar ver, bir şey yap. Ama Tanrı sevgi yoluyla işte bizi bu öç alma, intikam alma zorunluluğundan kurtardı. İşte bundan özgür kaldık, kendimizi özgür kıldık. Kimseye kızmak, intikam almak zorunda değiliz. İkili ilişkilerde bu çerçevede hareket etmek zorunda değiliz. Bu çok büyük bir yüktür. Eğer bir kişiyle böyle bir ilişkiniz varsa bu sizi yıpratır. Ona zarar vermek için kendinizi zorlarsanız, ona zarar vermek için planlar kurarsanız, uyuyamazsanız bu size zarar verir. Karşıdaki kişiden çok siz zarar görürsünüz. Ama Tanrımız nasıl bizleri affettiyse, bizler de içimizde bu duygudan kendimizi affedebiliriz. Karşıdaki gibi kendimizi de affedersek işte o zaman özgür oluruz. Ne diyor? Allah'ından bul diyoruz biz, değil mi? Böyle bir deyim var. Kutsal kitabımızda şöyle der Romalılar 12'ye 19'da. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. Zor ama Tanrımızın yaptığının yanında hiç zor değil. Çünkü o hepimiz için acı çekti ve hepimizi affetti. Bu duygu ancak Rab'le bağlantı halinde isek bizi etkisi altına alır ve daha kolay affedebiliriz. Kinden, hırstan, düşmanlıktan arınmak için Rab'le bir bağlantı halinde olmamız lazım. İşte özgürlük getiren bağlantı budur. Bunun için benliğin, yani eski benliğin alışkanlıklarından kurtulmuş olmak gerekir. Eski benlik şöyle diyebilir: bugün hava çok güzel, kiliseye her hafta gidiyorsun, bugün git biraz dolaş. O parayı bağış olarak vermeyebilirsin, kendine bir şeyler al. Bunlar eski benlik. Ama Mesih bunu istemiyor. Bunun için Adem'de kimliğini terk et, kendini inkar et ve çarmıhını al, peşimden gel diyor. Eski kimlikle bağlantımız varsa bu bağlantıyı kesmeliyiz net bir şekilde. Ve böylece Tanrı'yla yeni ve sağlıklı bir bağlantı kurarız. İşte asıl özgürlük bunda gelecek. Mesih kendisini açıkladı. Çünkü ona bağlanmak isteyenler vardı, öğrencileri. Ama henüz İsa Mesih'in gerçek kimliğini çözememişlerdi. İsa Mesih bir gün kendisini onlara açmaya karar verdi. Markos 8:31'e bakarsak, İsa, insanoğlunun çok acı çekmesi, İleri gelenler, baş kahinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Çünkü günahın ve onun sonucu olan ölümün ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ve bunu yapacak olan İsa Mesih'ti. Eğer bunu yapacaksa bunun yolu belliydi. Bunun için kendisi günahı üzerine alıp ölecekti. Ama ne oldu? 32. ayete bakarsak bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Çok tuhaf değil mi? Tanrı'yı azarlıyor Petrus. Petrus çok dengeli bir adam değil, onu biliyoruz. Bir öfke kontrolü sorunu var. Bazen olmadık çıkışlar yapıyor. Burada da Tanrı'yı azarladı. Bu kadar aşağılık olamazsın, kendini bu kadar düşüremezsin, kendini bu kadar rezil edemezsin demek istedi. Aslında bu yabancısı olduğumuz bir şey değil. Çünkü komşularımız, çevremizdeki insanlar kendi inançları gereği de aynı şeyi düşünüyorlar. İsa Mesih çarmıha gerilmiş olamaz. O bir Tanrı adamı, bir peygamber, böyle bir rezillik nasıl başına gelebilir? Hayır, gelmeliydi ki bizim başımıza gelmesin bu rezillikler. Yoksa bizim hakkımız olan buydu. Ama Petrus tam bunu kavrayamamıştı. Bu yüzden günümüzdeki komşularımız gibi düşünüyordu. Mesih'e bağlanmak istiyordu ama bağlılığı yanlıştı. Ve İsa ne dedi? 33. ayet. Dönüp öteki öğrencilerine baktı. Petrus'u azarlayarak, "Çekil önümden şeytan," dedi. "Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür." Burada Petrus'a gerçek anlamda değil, ancak iblis gibi konuşan birisi olduğu için böyle söyledi. Aslında bu sözler ancak karanlığın ve kötülüğün ağzından çıkacak kadar sözlerdi. Petrus, İsa'yı yücelttiğini zannederken aslında onun gerçek kimliğini reddediyordu. Bu en çok sakınmamız gereken şey, eğer Mesih'e yani Tanrı'ya bağlanıyorsak, onun gerçek kimliğini bilerek doğru bir bağlantı kurmamız lazım. Eğer bu hatalıysa ve bilmeden Mesih'e zarar veriyorsak, o zaman düşüncelerimiz şeytana özgü düşünceler olur. Tanrı'dan olmaz. İsa niçin kendisini çarmıha geriyordu? Neden en dibe batıyordu? Neden insanların en aşağısına kadar kendisini indirdi gökteki tahtından? Çünkü bizi kaldırmak istiyordu. Ortaokulda bir deney vardır, hatırlar mısınız? Bileşik kaplar kanunu deneyi. Değişik kaplar olur, içlerinde sıvı olur. Onlar farklı yüksekliklerdedir. Ama onları birbirine bağlarsanız hepsi eşit olur. Sıvılar birbiriyle bağlı olduğunda eşit yükseklik olur. Tıpkı denizler gibi. Göllerin kimisi yüksektir, kimisi aşağıdadır. Ama deniz seviyesi hep aynıdır. Çünkü denizler birbiriyle bağlıdır. İşte Mesih'in getirdiği bağlılık bu. Bizleri kendisine bağlayarak kendisiyle eşitliyor. En diptekileri alıp yükseltiyor ki kendisini alçalttı bunun için. Ama o kadar büyüktür ki Mesih, yeryüzünde gelmiş ve gelecek olan bütün insanları yükseltebilir. O çarmıhın üzerinde çektiği acıyla bütün insanları bulunduğumuz çukurdan, günahlarımızdan, kötülüklerimizden, iğrençliklerden ve cehennemin karanlıklarından bulup çıkarabilir, yükseltebilir. O derece büyük bir acıyla ve güçle bunu gerçekleştirdi. İşte bağlantımız bu. Bunun için Mesih'e boyun eğeceğiz. Ne derse. Çünkü bizi özgürleştirecek olan, yükseltecek olan, kurtaracak olan bağlantımız budur. Çukurun dibinden bizi çıkaracak, yükseltecek olan bağlantı budur. Bunun için işte Adem'deki yaratılışımızı bırakmamız gerekiyor kesin olarak. Bu yüzden şöyle dedi Markos 8:34'te İsa. Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Kendini inkar et ne demek? Benim adım Ali değil, Frank demiyorum. Öyle bir inkar değil. Başka birisi gibi davranmıyorum. Ama doğuştan ait olduğum kimliği hepimiz gibi bir kenara koymalıyız. O kimlik bize şunu söyler: göze göz, dişe diş, intikam, nefret, kin, savaş. Yükselmelisin öbür insanların üstüne basarak. Böyle değil. Bizi İsa Mesih zaten yükseltecektir. Kendisindeki bağlantımızla zaten yükseltecektir. Hem de göklere kadar. Onun için eskisiyle bağımızı koparıp Mesih'teki bağlantıyla yepyeni bir kimliğe kavuşmalıyız. Bu kimliği bize İsa Mesih veriyor. Karşılıksız, bedava. Tüm yapmamız gereken bağlantı. Sağlıklı bir bağlantı. Ve her ne yazılmışsa, her ne söylenmişse boyun eğmek, kabul etmek. Bağı sağlam tutmak. Tüm yüreğimizle. Tüm benliğimizin tümüyle bağlı kalmalıyız. Ve şöyle düşünmemeliyiz: ben daha iyi biliyorum, şurası daha iyi. Hayır. Nasıl ki küçükken her şey bizim için en iyi olanı annemiz bilirse, işte Tanrımız da bizim için neyin iyi olduğunu biliyor. Ve aynı şu bebek gibi teslim olmadıktan sonra kurtuluş yok. İsa Mesih bize bunu söylüyor. Aynen bir çocuk gibi, küçük bir çocuk gibi boyun eğmeli, bağlanmalıyız birbirimize. Mesih'in de söylediği gibi ve Petrus'un da anlayamadığı gibi, zor zamanlar olduğunda şunu söyleyebilmeliyiz: mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır Tanrım. Ama senin istediğin buysa yerine gelsin. Zor zamanlardan geçebiliriz. Evet. Ama eğer Tanrımızın bizim için çizdiği şey buysa ona boyun eğmeliyiz. Yarın öbür gün küçüğü aşıya götürecekler, canı yanacak. Ama onun için iyisi bu. Bunu kabul etmeli. Çünkü daha büyük hastalıklardan koruyacaktır onu. Aynen bu şekilde başımıza gelen şeyleri kabul etmeliyiz, boyun eğmeliyiz. Çünkü Tanrı bizi kurtardı, kurtarıyor, kurtardı, kurtaracak. Her ne olursa. O yüzden şunu hissedelim: yalnız değiliz. Tanrı bizimle birlikte. Bizi görüyor, bizi hissediyor. Çünkü ona bağlıyız. Canımız yanarsa onun da canı yanıyor. Üzülürsek o da üzülüyor. Çünkü Tanrı bizimledir. Bizle bağlıdır, bağlantı halindedir. Bunun için yalnız olmadığımızı bilelim. Tanrı bizimle. Ve şu da var: dünyada da insanlar arasında yalnız değiliz. İşte burada bu kadar kardeş var. Ve dünyanın her yerinde şu anda kiliselerde kardeşler var. İşte bu bizim ailemizdir. Bu bizim büyük ailemizdir. Her milletten, her renkten, her ırktan insanlar bir aradayız. İşte bu da bir bağlantıdır. Bu bağlantıyı Mesih sayesinde kurduk. Onun üzerinden kurduk. Yoksa kardeşimi, o kardeşimi, hele dünyanın öbür ucunda yaşayan insanı tanıyamazdım. Ama şimdi bağlantımız var. Çünkü Mesih'in o büyük ailesi hepimizi birbirine bağlıyor. Ve Mesih ne diyor? Pavlus'un sözü, Efesliler 5:21. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Bağımlı. Bir aile nasıl ki birbirine bağlıdır ve bağımlıdır. İşte böyle. Reddetmeden, küçük görmeden, aşağılamadan, bütün kalbinle severek, kabul ederek, çünkü Tanrı'nın ailesiyiz. Ve Tanrı'nın kabul ettiği kişiyi reddedemeyiz. Birbirimizi, dilimizi bilmesek, hiç anlaşamasak bile birbirimizi kabul etmeliyiz ve birbirimize bağımlı olmalıyız. Çünkü yarın öbür gün göklerde yine bir arada olacağız. Aynen bu şekilde beraber olacağız. Evet, bu yolda dünyadaki günler sınırlıdır. Bu yolda birlikte kardeşçe yürüyeceğiz, yürümeye devam edeceğiz. Ve kutsal ruhu aracılığıyla Mesih'in de bizimle birlikte olduğunu, bizimle yürüdüğünü hissedeceğiz, göreceğiz. Çünkü yürüyüşü düzenleyen o. Organizasyonu o yapıyor. Ve hepimiz onun davetlisiyiz. Bizi o çağırdı. Bu bizim için bir onur. Hep birlikte, ne önde ne arkada, hep birlikte İsa Mesih'te hepimiz biriz. Ve onun büyük ailesinin parçasıyız. Birlik içindeyiz. İşte ne mutlu bu birlik ve beraberliği, Mesih'teki varlığımıza, bağlılığımıza, bağlantımıza. Hamdolsun mu?
Hamdolsun.
Teşekkürler kardeşler.